Ayrım 3.
Dahası insanın yapacağı tek işin hiçbir alet olmaksızın, yani üretime yönelik emek ürünleri olmaksızın, biçim değişikliği olmaksızın, ki çobanlıkta bile olur ve bunun gibi, hazır olan şeyleri uzanıp almaktan ibaret olduğu durumlar çok geçicidirler ve bunlar hiçbir yerde en ilkel durumda bile olağan olarak görülemezler. Ayrıca üretimin ilk koşulları meyveler, hayvanlar ve bunun gibi emek harcanmaksızın doğrudan tüketilebilir maddeleri de içerir. Bunun sonucu olarak tüketim fonunun kendisi de başlangıçtaki üretim fonunun oluşturduğu bir parçası olarak görünür. Kabile sistemine, ki topluluk başlangıçta bunun içinde çözüşür, dayanan mülkiyetin temel koşulu kabilenin üyesi olmak, bir başka kabile tarafından istila edilen ve boyun eğdirilen kabileyi mülksüz kılar. Ve istila edenin yeniden üretiminin, istilacı topluluğun kendisinin gibi gördüğü inorganik koşullarının bir parçası haline getirir. Kölelik ve serflik, öyleyse ancak kabile yapısına dayanan mülkiyetin daha sonraki gelişmeleridirler. Bunlar zorunlu olarak bu mülkiyetin bütün biçimlerini değiştirirler. Bunu en az asyetik biçimde yapabilirler. Bu biçimin üzerine dayandığı imalat ve tarımın self-sustaining birliğinde fetih toprak mülkiyetinin tarımın tek başına egemen oldukları yerlerdeki kadar gerekli bir koşul değildir. Öte yandan bu biçim içerisinde her bir birey hiçbir zaman bir mülk sahibi haline gelmeyip yalnızca bir zillet olduğuna göre kendisi temelde topluluğun birliğini içeren şeyin mülkü kölesidir. Ve burada kölelik ne emeğin koşullarını ortadan kaldırır ne de temel ilişkiyi değiştirir. Şu halde artık açıktır ki mülkiyet üretim koşullarıyla bireyin ancak kendinin mişçesine bilinçli ilişkisi ölçüsünde ve orada bu her bir bireye göre topluluk tarafından yasa gibi açıklanmış ve güvenceye alınmış ilişkidir. Üreticinin varlığı bu nedenle onun sahip olduğu nesnel koşullar içerisinde bir varlık olarak göründüğü ölçüde mülkiyet yalnızca üretimin kendisiyle gerçekleşmiştir. Gerçek mülk edinme, düşünce bağıntısı içinde değil, bu koşullarla etkinleşen bağıntı içinde gerçekleştirilir. Onun öznel eyleminin koşulları olarak gerçekten varlığını ortaya koyan eylemidir. Ama aynı zamanda açıktır ki bu koşullar değişir. Ancak kabileler üzerinde avlandığı zamandır ki bir bölge bir av alanı haline gelir. Ancak tarlaların işlenmesiyledir ki toprak bireyin bedeninin bir uzantısı haline gelir. Roma kentinin kurulmasından ve çevresindeki toprağın yurttaşları tarafından işlenmesinden sonra topluluğun koşulları eskisinden farklı hale gelmiştir. Bütün bu toplulukların amacı kendi varlıklarını sürdürmektir. Yani kendilerini oluşturan bireylerin mülk sahipleri olarak, yani üyelerin birbirleriyle olan ilişkilerini de biçimlendiren ve böylelikle topluluğun kendisini de biçimlendiren aynı nesnel varlık tarzı içerisinde yeniden üretimleridir. Ama bu yeniden üretim aynı zamanda zorunlu olarak yeni üretim ve eski biçimin yok edilmesidir. Örneğin her bireyin belli miktarda toprağı elinde bulundurmasının gerektiği durumda salt nüfustaki artış bile bir engel oluşturur. Eğer bu engel aşılacaksa kolonizasyon gelişecek ve bu da istila savaşlarını zorunlu kılacaktır. Bununla birlikte köleler ve bunun gibi ayrıca ager publicus'un genişletilmesi ve böylelikle de topluluğu temsil eden patrisyenlerin artması ve bunun gibi. Böylece eski topluluğun varlığının sürdürülmesi topluluğun üzerine dayandığı koşulların yok edilmesini getirir ve kendi karşıtına döner. Örneğin üretkenliğin toprak artması olmaksızın üretici güçlerin geliştirilmesi yoluyla, ki bu en yavaş geleneksel uğraş olan tarımda olur, arttığı düşünülecek olursa o zaman bu yeni yöntemleri, emek bileşimlerini, günün büyük bir kısmının tarıma ayrılmasını ve bunun gibi getirecektir. Ve böylelikle topluluğun eski iktisadi koşulları bir kez daha ortadan kalkacaktır. Yeniden üretim eyleminin kendisi yalnızca nesnel koşulları değiştirmekle kalmaz. Örneğin köyü kent haline getirmek, boş toprakları tarıma açmak. Üreticilerin kendilerinde yeni nitelikleri ortaya çıkararak, üretim içinde kendilerini dönüştürerek ve geliştirerek, yeni güçler ve yeni anlayışlar, yeni ilişki biçimleri, yeni gereksinimler ve yeni bir dil oluşturarak onları da birlikte değiştirirler. Üretim tarzının kendisi ne denli eski ve geleneksel ise ve bu tarz, tarımda uzun süre ve tarımın ve imalatın birbirlerini doğuya özgü bir biçimde tamamladıkları durumda daha da uzun bir süre devam eder. Yani mülk edinmenin gerçek süreci neden aynı kalırsa, mülkiyetin eski biçimleri ve dolayısıyla bir bütün olarak toplulukta o denli değişmeden kalırlar. Topluluk üyelerinin kentsel bir topluluk ve kentsel bölgenin sahipleri olarak kolektif varlıklarından, özel mülk sahipleri olarak ayrı bir varlık edinmiş oldukları yerde her bir bireyin mülkiyetini, yani onu hem eşit statüye sahip bir yurttaş, bir topluluk üyesi yapan ve hem de bir mülk sahibi yapan ikili ilişkiyi yitirmesine yol açan koşullarda ortaya çıkmış olurlar. Doğulu biçimde bu yitirme tümüyle dışsal etkiler dışında hemen hiç olanaklı değildir. Çünkü bireysel topluluk üyesi toplulukla arasındaki nesnel iktisadi bağı yitirmesine yol açabilecek ölçüde bağımsız bir ilişkiyi hiçbir zaman kurmaz. O kökleşmiştir. İmalat ve tarımın, kentin, köyün ve kırın birliğinde de durum budur. Klasik antikitede, zanaatta bir yozlaşma, azat edilmiş kimselere, korunuklara ve yabancılara yaraşır bir iş ve benzeri olarak bakılırdı. Üretken emek yalnızca çiftçiliğe ve savaş ya da ibadete ve konut, yol ya da tapınak yapımı gibi komünal hizmetlere yönelik özgür kimselerin ev içi uğraşı olarak tamamıyla tarıma bağımlı olmaktan çıkmıştır. Yabancılarla, kölelerle olan ilişkilerden, fazla ürünü değişme arzusundan ve benzeri zorunlu olarak ortaya çıkan bu gelişme, topluluğun üzerine dayandığı üretim biçimini ve onunla birlikte nesnel bireyi, yani bir Yunanlı, bir Romalı ve benzeri olarak belirlenmiş bireyi çözer. Değişim ve borçlanma da ve bunun gibi aynı sonuçları yaratır. Topluluğun, kabile ve buna bağlı olarak doğa üzerinde mülkiyetin belirli bir biçiminin özgün birliği, bir anlamda mülkiyetin belirli bir biçim olarak görünen bu birlik, kendi yaşayan gerçekliğine bizzat belirli bir üretim tarzı içerisinde sahiptir. Ve bu tarz aynı biçimde bireylerin birbirleriyle olan ilişkisi ve bunların inorganik doğaya karşı belirli günlük davranışları, belirli emek biçimleri, ki her zaman aile emeği ve sık sık da komünal emektir, olarak görünür. Topluluğun kendisi ilk büyük üretici güç olarak görünür. Üretim koşullarının özel türleri, örneğin hayvancılık, toprağın işlenmesi, belirli bir üretim tarzının ve hem nesnel hem de bireylere özgü özellikler olarak görünen öznel olmak üzere belirli üretici güçlerin gelişmesine yol açar. Bu çalışan öznelerin, üretici güçlerinin evriminin belirli bir düzeyinin, bu öznelerin birbirleri arasında ve doğal olan belirli ilişkilerin tekabül ettiği düzeyin, topluluğun ve onun üzerine dayanan mülkiyetin çözülmesinin son tahlilde gerçekleştirildiği düzeydir. Belirli bir noktaya kadar yeniden üretim vardır. Bundan sonra ise bu çözülmeye dönüşür. Öyleyse mülkiyet, Asyatik, Slavik, Antik ve Cermenik biçim altındaki mülkiyet, başlangıçta çalışan, üreten ya da kendi kendini yeniden üreten, öznenin, kendi üretiminin ya da yeniden üretiminin koşullarına, kendilerinin koşulları gibi davranmaları demektir. Dolayısıyla mülkiyet, üretim koşullarına göre farklı biçimler alacaktır. Bizzat üretimin amacı, üreticiyi varlığının bu nesnel koşulları içerisinde ve bu koşullarla birlikte yeniden üretmektir. Bir mülk sahibi olarak bu davranış, ki bu emeğin, yani üretimin sonucu değil ön koşuludur, bireyin, belli bir noktaya kadar kendisinin de onun mülkü olduğu, bir kabilenin ya da bir topluluğun üyesi olarak bireyin belirli bir varlığa sahip bulunmasını öngörür. Emekçinin kendisinin bir üçüncü kişi ya da topluluk bakımından üretimin doğal koşulları arasında göründüğü yerde, yalnızca Avrupalı bakış açısından geçerli olan bu durum, örneğin doğudaki genel kölelik durumu için geçerli değildir. Ve bu yüzden de mülkiyetin artık bağımsız olarak çalışan bireylerin emeğin doğal koşullarıyla ilişkisi olmadığı yerde kölelik, serflik ve bunun gibi topluluğa ve topluluk içerisindeki çalışmaya dayanan mülkiyetin zorunlu ve mantıksal sonuçları olmalarına karşın hiçbir zaman birinci değil, her zaman ikincildirler. İlkin hayvanları yakalayan, ardından da kendisi için hayvan yakalasın diye insanları yakalayan güçlü, fizik olarak üstün bir kimse, kısacası herhangi bir başka canlı doğal varlık gibi insanı da yeniden üretimin doğada hazır bulunan bir koşulu gibi kullanan, ki böylelikle kendi emeği egemenlik sağlamak için kullanılmış olur, bir kimse tasarlamak doğal ki çok kolaydır. Ama böyle bir görüş, belirli bir kabile ya da topluluk açısından doğru olsa bile, yalıtık bireylerin evriminden yola çıktığı için saçmadır. İnsan ancak tarihsel süreçte bireyselleşmeye başlar. İnsan başlangıçta, siyasal anlamda hiçbir biçimde bir siyasal hayvan olmasa da bir generik varlık, bir kabile varlığı, bir sürü hayvan olarak ortaya çıkar. Değişimin kendisi bu bireyleşmenin başlıca aracıdır. Değişim sürü sistemini gereksiz kılar ve onu çözüştürür. Durum bir kez insanın ayrılaşmış birey olarak yalnızca kendisiyle ilişki kurması haline geldi mi, kendisini ayrılaşmış birey olarak koymasının araçları aynı zamanda kendisini genelleştirmiş ve sıradanlaştırmış olur. Böyle bir toplulukta her bir bireyin bir mülk sahibi, diyelim bir toprak sahibi olarak nesnel varlığı öngörülür. Bu mülk sahipliği kendisini topluluğa zincirleyen ya da daha doğrusu bu zincirdeki bir halkayı oluşturan belli koşullar altında gerçekleşiyor olsa bile bu böyledir. Örneğin burjuva toplumda emekçi nesnel olmayan salt öznel bir biçimde vardır. Ama onun karşısında duran şey şimdi yutmaya çalıştığı ve kendisini yutan hakiki ortak varlık haline gelmiştir. Topluluğun özneler ile onların üretim koşulları arasında oluşturulan belirli bir nesnel birliği öngördüğü ya da belirli bir öznel varlığın bizzat topluluğu üretim koşulu olarak öngördüğü bütün biçimler, bu biçimler kuşkusuz az çok doğal olarak gelişmişlerdir ama aynı zamanda tarihsel sürecinde sonuçlarıdırlar. Zorunlu olarak üretici güçlerin ancak ilki olarak da sınırlı bir gelişmesine tekabül ederler. Üretici güçlerin gelişmesi bu biçimleri çözüştürür ve bunların çözüşmesinin kendisi de insanın üretici güçlerinde bir gelişmedir. Çalışma başlangıçta doğal belli bir temelden başlar. Daha sonra tarihsel bir veri haline gelir. Ama sonradan bu temelin ya da ön koşulun kendisi de ilerleyen insan kalabalığının gelişmesine çok dar gelerek ortadan kalkar ya da yok olma eğilimi gösterir. Klasik antikitedeki toprak mülkiyeti, modern küçük toprak mülkiyetinde tekrar ortaya çıktığı ölçüde bu ekonomi politiğin konusudur ve bunu toprak mülkiyeti bölümünde ele alacağız. Bütün bunlara daha köklü ve daha ayrıntılı bir biçimde tekrar dönülecek. Bizi burada ilgilendiren ilk şey şudur. Emeğin sermaye ile ya da emeğin nesnel koşul olarak sermaye ile ilişkisi, emekçinin mülk sahibi olduğu ya da mülk sahibinin çalıştığı değişik biçimleri çözüştüren tarihsel bir süreci öngörür. Bunun anlamı her şeyden önce şudur. 1. İnsanın kendi inorganik varlığı olarak güçlerinin laboratuvarı ve kendi irade alanı olarak davrandığı, üretimin doğal koşul olarak algıladığı yer yüzeyiyle toprakla ilişkide bir çözüşme. Bu mülkiyetin ortaya çıktığı bütün biçimler bir topluluğu öngörür ki bu topluluğun üyeleri aralarındaki biçimsel ayrımlara karşın bu topluluğun üyeleri olarak toprak sahibidirler. Şu halde bu mülkiyetin özgün biçimi doğrudan ortak mülkiyetin kendisidir. Doğu biçimi Slavlarda değişikliğe uğramıştır. Antik ve Cermenik mülkiyette karşıt olsa bile hala gizli temel olmasına karşın karşıtlık noktasına dek geliştirilmiştir. 2. İnsanın aletin sahibi olarak göründüğü ilişkilerin çözüşmesi. Toprak mülkiyetinin yukarıdaki biçimi nasıl gerçek bir topluluğu öngörüyorsa, emekçinin alet üzerindeki bu mülkiyeti de zanaatsal çalışma olarak imalatın belirli bir gelişme biçimini öngörür. Loncalar ve korporasyonlar sistemi buna bağlıdır. Eski Doğu'nun imalatçıları yukarıdaki birinci başlığın altına sokulabilir. Burada emeğin kendisi hala yarı sanatsal, yarı kendi başına bir amaçtır. Ve benzeri ustalık. Kapitalistin kendisi hala bir usta zanaatçıdır. Alet üzerinde mülkiyeti sağlayan özel ustalıktır. Çalışma tarzı, çalışmanın örgütlenmesi ve iş aletleriyle birlikte bir anlamda kalıtsal olur. Ortaçağ kent sistemi. Emeği insan henüz kişisel malı olarak algılar. Yeteneklerin tek yanlı, kendine yeterli, belirli gelişmesi ve benzeri. 3. İki biçimde de insan üretici olarak yaşamak için gerekli tüketim araçlarını üretimden önce yani üretim sırasında üretim tamamlanmadan önce elinde bulundurur. Toprak sahibi olarak gerekli tüketim fonlarını doğrudan sağlar görünür. Zanaat ustası olarak bu fonu miras almış, kazanmış ya da biriktirmiştir ve zanaat kalfası olarak ilkin bir çıraktır. Henüz tam anlamıyla bağımsız bir emekçi olarak görünmeyip ataerkil bir biçimde ustasının sofrasından yemektedir. Gerçek, bir kalfa olduğu zaman ustasının elinde bulunan tüketim fonuna ortak olarak belirli bir para koyar. bu kalfanın mülkü olmasa bile loncanın yasaları ve töreleri ve benzeri onu hiç değilse bile bir ortak yapmaktır. Bu nokta geliştirilecek. 4. Öte yandan emekçilerin kendilerinin canlı emek gücünün içerisinde hala doğrudan üretimin nesnel koşulları olarak bulundukları ve bu sıfatla mülk edinildikleri ve dolayısıyla köle ya da serf oldukları ilişkilerin de aynı biçimde çözüşmesi. Sermaye için üretim koşulu emekçi değil, yalnızca emektir. Eğer bu makineyle ya da hatta su ya da havayla yapılabiliyorsa ne âlâ. Ve sermayenin mülk edindiği şey emekçi değil, onun emeğidir. Doğrudan değil, değişim yoluyla. Öyleyse bunlar bir yandan emekçinin üretimin nesnel koşulları karşısında kendisinin olmayan mülkiyet olarak, başkasının mülkiyeti olarak, kendi için değer olarak, sermaye olarak, nesnesiz, saf, öznel emek gücü olarak, bir özgür emekçi olarak ortaya çıkması için gerekli tarihsel ön koşullardır. Öte yandan sermaye ile karşı karşıya gelmesi için hangi koşulların zorunlu olduğu sorusu çıkıyor ortaya. 2. Canlı emeğin hem ham maddelerle ve hem de aletlerle ve çalışma sırasında gerekli olan geçim araçlarıyla olumsuz açıdan mülkiyet olmayan olarak ilişkilendiği sermaye formülü her şeyden önce toprak mülkiyeti olmayanı içerir. Ya da bir başka deyişle çalışan bireyin yer yüzeyini, toprağı, kendi malı olarak gördüğü ve onun sahibi gibi çalıştığı ve ürettiği durumu yatsımaktır. Emekçi olarak en iyi durumda toprakla yalnızca ilişki kurmakla kalmaz. Toprağın sahibi olarak kendi kendisiyle de çalışan özne olarak ilişki kurar. Toprağın mülkiyeti potansiyel olarak hem ham maddeler üzerindeki ve hem ilkel alet, toprak ve onun kendiliğinden olan ürünleri üzerindeki mülkiyeti içerir. En özgün biçiminde bu bireyin toprağı kendisine ait görmesi ve toprakta ham madde, alet ve emek tarafından değil de toprağın kendisi tarafından yaratılmış geçim araçları bulması demektir. Bu ilişki bir kez yeniden üretildi mi ikincil aletler ve bizzat emek tarafından yaratılan toprağın ürünleri ilkel biçimleri altında toprak mülkiyeti için eklenmiş olarak ortaya çıkarlar. Emekçinin emeğin koşullarıyla sermaye ile ilişkisi içinde yer alan daha tam mülkiyet ilişkisi olarak ilkin yatsınan işte bu tarihsel durumdur. Bu yeni ilişki içerisinde yatsınan ya da tarih tarafından çözüştürüldüğü varsayılan bir nolu tarihsel durumdur. Alet üzerindeki mülkiyet yani emekçinin içerisinde bulunduğu ve alete kendisine ait gözüyle baktığı, aletin sahibi olarak çalıştığı ilişki ki bireyin emeğinin aleti de kapsadığını varsayar, yani emeğin üretici gücünde özel ve sınırlı bir gelişme evresini varsayar. Bir ikinci tarihsel adımı gerektirir. Emekçinin yalnızca alete sahip olmakla kalmayıp, mülk sahibi olarak emekçinin ya da çalışan mülk sahibinin bu biçiminin toprak mülkiyetinden zaten farklı ve ayrı olduğu ve birinci durumda olduğu gibi toprak mülkiyetinin bir belirtisi olmadığı ve onun içinde sınıflandırılmadığı durumu ele alıyoruz. Bir başka deyişle emeğin zanaatsal ve kentsel gelişmesini alıyoruz. Böylece burada ham maddenin ve geçim araçlarının da zanaatçının mülkü olarak sağlandığını, onun zanaatı yoluyla, aletler üzerindeki mülkiyeti yoluyla sağlandığını görüyoruz. Bu ikinci tarihsel aşama artık birincisinden farklı ve ayrı olarak var olur ki bu birincisi de mülkiyetin bu ikinci tipinin ya da çalışan mülk sahibinin kendi bağımsız süreciyle varlığını sağlamış olmasından ötürü oldukça değişmiş görünecektir. Aletin kendisi de emek ürünü olduğuna göre, yani mülkiyeti oluşturan öğe daha önce emekle sağlandığına göre, topluluk burada birinci durumda olabildiği gibi artık doğal biçimiyle ortaya çıkamaz. Mülkiyetin bu tipinin dayandığı topluluk üretilmiş, ikincil bir şey, var edilmiş bir şey, emekçinin kendisi tarafından üretilmiş bir topluluk olarak görünür. Açıktır ki alet üzerindeki mülkiyetin emeğin üretim koşullarını bir mülkiyet olarak algılayan bir davranış olduğu yerde fiili emek ile alet salt bireysel emeğin bir aracı olarak görünür. Ve bir emek aracı olarak kullanmak üzere aleti gerçekten mülk edinme sanatı emekçinin onu kendi aletinin sahibi yapan özel bir hüneri olarak görünür. Kısacası zanaatçı emeğinin onun öznesi ve mülkiyetin bir parçası olduğu, lonca ve korporatif sistemler, üretim aleti mülkiyet olarak emek aleti ile olan ilişki olarak tahlil edilebilir. Bu kişinin yeryüzeyine, toprağa, bu durumdaki ham maddeye, kendisine aitmiş gibi davranmasından farklıdır. Bu iki nolu tarihsel durumda mülkiyet, böylelikle çalışan öznenin üretim koşullarının bu tek üyesiyle kurduğu ve kendisini çalışan mülk sahibi haline getiren ilişkiden oluşur. Ve bu durum ancak bir nolu durumun karşıtı olarak ya da dilerseniz değişikliğe uğramış bir nolu durumun tamamlayıcısı olarak var olabilir. Bir üçüncü olanaklı biçimde ne toprağın ve ne de aletin, yani ne de bizzat emeğin, sahibi olarak değil de yalnızca geçim araçlarının sahibi olarak davranmaktır ki bu durumda bunlar çalışan öznenin doğal koşulu olarak bulunurlar. Bu temelde köleliğin ve serfliğin formülüdür ki bu formülde işçinin sermaye biçimindeki üretim koşullarıyla olan ilişkisi içerisinde yatsınır ya da tarihsel olarak çözüştüğü varsayılır. Mülkiyetin ilkel biçimleri zorunlu olarak üretimi koşullandıran farklı nesnel üyelerle olan mülkiyet ilişkisine dönüşür. Bunlar farklı topluluk biçimlerinin iktisadi temelidirler ve kendi paylarına özgül topluluk biçimleri öngörürler. Emeğin kendisi bir kez üretimin nesnel koşulları arasında yer aldı mı, kölelikte ve serflikte olduğu gibi, bu biçimler önemli ölçüde değişikliğe uğrarlar. Ki bunun bir sonucu olarak bir nonun kapsamına giren bütün mülkiyet biçimlerinin basit olurlayıcı niteliği kaybolur ve değişikliğe uğrar. Bütün bunlar köleliği ve dolayısıyla kendi kendilerini ortadan kaldırmaları olasılığını içlerinde taşırlar. Emeğin belirli tipinin, yani zanaat ustalığının ve dolayısıyla iş aletleri üzerindeki mülkiyetin, üretim koşulları içerisinde mülkiyete eşit olduğu iki noya gelince bu besbelli ki köleliği ve serfliği dışlar. Ama bir kas sistemi biçiminde buna benzer bir olumsuz gelişmeye de yol açabilir. Tüketim araçları üzerindeki mülkiyetin üçüncü biçimi köleliğe ve serfliğe varmadıkça çalışan bireyin üretim ve dolayısıyla varlık koşullarıyla olan ilişkisini kapsayamaz.